Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 11. Ayrım. Selim yolda kendini yaban ellerdeymiş gibi hissetmişti. Sipahiler atlarını ters yöne mahmuzlarken, samanları balyalayan çiftçiler başlarını topraktan kaldırmaya eriniyorlardı sanki. Manisa'ya vardıkları gün Ataullah Efendi'ye sormaktan kendini alamadı. Askerde ganimet, memlekette bolluk. Bu halk neden bize düşmanca bakar? Ataullah Efendi bir süre düşündükten sonra, ganimet hangi askerde, bolluk memlekette de, ahaliden kimde? Bunu anlamak için feryat edenlerin aralarında yaşamak gerek diyerek onu yanıtlayınca Selim ayağa fırladı. Bunların derdini anlamak için tebdili kıyafet edip aralarına mı karışmalıyım? Hayır dedi Ataullah Efendi. Onların dilini anlayan biri bu araştırmayı yapabilir. Yakınım Derviş Çelebi'yi Anadolu'ya gönderebiliriz. Ben de ona göz kulak olabilirim. Selim odada bir iki tur atıp sedire oturdu. Çelebi dediğine göre bu derviş Bektaşi mi diye sorunca Ataullah Efendi gülümsedi. Nice kapılar, basamaklar geçmiş Bektaşi ve tam bir Alevi. Selim irkilerek dikleşti. Yani bu herif kızılbaş mı? Bir kızılbaşın devlete ne hayrı dokunur ki? Kızılbaş halkın Şiilere taktığı attır diye karşılık verdi Ataullah Efendi. Alevilerin bunlarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama çok kimse bunu bilmiyor. Peki mum söndürüp karanlıkta yakaladığı kadını becerenler kim? İnsan olan böyle şeyler yapmaz. Bunların hepsi iftira. Ataullah Efendi Alevi inancının esaslarını bir saat boyunca Selim'e anlattı ve iki yudum suyla boğazını ıslattıktan sonra devam etti. Artuk Alp, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Hazar Denizi'nin alt kıyılarından 200 bin aileyi Anadolu'ya getirmişti. Bu halk Kayı boyundan da. Önceleri Musevi olsalar da Romalılardan Hristiyanlığı öğrenerek bu iki inancı şaman gelenekleriyle harmanlamış ve kendilerine özgü inanç sistemlerini kurmuşlardı. Bu yüzden gelenlerle yerleşikler arasında boğazlaşma olmadı. Hatta yeni gelenler Hristiyanlığı kılıç zoruyla kabullendiği için gizlice eski adetlerini sürdüren yerlilerle kaynaşarak Aleviliği şekillendirdiler. Selim suratına yumruk yemiş gibi sendeledi. Birden bir soru işareti kıvrıldı beyninde. Lala, sen Alevi misin? Hayır, zira Alevi olunmaz. Alevi anadan, Alevi olarak doğulur. Duraladı, çünkü ikilem içindeydi. Neden sonra kısık sesle devam etti. Ama şehzadem dilerse Alevi olabilir. Selim yerinden hoplarcasına irkildi. Anlamadım, yani Osmanlı soyundan olana bu yasa geçersiz mi? Yaşlı adam kararsız olsa da büzülerek bırıldandı. Muhterem valideniz Hazaryalıdır. Belki ataları Aleviydi de o Musevi sanıyor. Selim patlak gözlerini ona dikerek bekliyordu. Ataullah Efendi devam etti. Osmanlı'nın ataları Artuk Bey'in Anadolu'ya getirdiği insanlardı ve onlar Aleviydiler. Nitekim Osman ve onun babası Ertuğrul Bey zamanında yapılmış tek cami yoktur. Oysa onlardan güçsüz beyler cami yaptırdılar. Yazarın notu. Halil İbrahim İnal, Osmanlı Tarihi, sayfa 38'den. Osmanlı Devleti genişlemeye ve imparatorluğa dönüşmeye başlayınca, sultanlar kendilerinden önceki Türk yöneticilerin yolunu seçmiş ve kitlelere yönetmekte yöneticilere daha fazla imkan sağlayan Sünni tarikatlara girmişlerdir. Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi, Anadolu topraklarına geldiklerinde Müslümanlıkla pek ilgileri yoktu. Atalarınız için devlet inançtan öncelikliydi. Şah İsmail de İran tahtına oturunca Aleviliği bırakıp Şiiliğe geçti ve Anadolu'ya nifak tohumları saçmaya başladı. Memaliki Şahane'de Alevilere kötü gözle bakılmasının suçlusu odur. Selim şaşkınlık içinde bocalarken Ataullah Efendi devam etti. Arap'ın Müslümanlığı ile bizim Müslümanlığımız arasında dağlarca fark vardır ve bu millet asla Araplaşmamalıdır. Saltanat nasip olursa, şehzadem Alevilere serpilebilecekleri ortamı sağlamazsa, bunlar Şiileşecek ya da kimliksiz yığınlara dönüşecektir. Bu da devlete zarar verir. Sonra Selim'e doğru eğildi. Şehzadem dinleri birleştirme görevine ilk adımını böyle atabilir. Zaten Rumeli'deki Bogomillerin inançları Aleviliğe yakın olduğundan, bunlar Fatih zamanında kendiliğinden topluca Müslümanlığa geçtiler. Şimdi onların çoğu Bektaşi'dir. Hem Alevilik, üç büyük dinle akrabadır ve mükemmel bir buluşma noktasıdır. Selim'e göre, Ataullah Efendi, padişahın da bildiği bu konuları anlatsın diye yanına gönderilmişti. Öyleyse Sultan Süleyman, gerçekleri neden annesine aktarmamıştı? Kadının o yolu seçişinin günahını Süleyman'ın sırtına yükleyince, ona karşı içinde müthiş bir kin ve öfke çoğaldı. Ama Musevi fışkını değil, Osmanlı soyundan gelmesi yetmez miydi? Soruları yanıtlayacak durumda değildi. Sadece şaşkındı. Gözlerini aralayıp, "Derviş hemen yola çıksın, sen kar kalkınca gidersin," dedi ve gözlerini tekrar yumdu. Hürrem soğuğa karşın ter içinde kalmıştı. Süleyman'ın o sözü kulağında çınladığından beri kıvranıyordu. Süleyman'a göre tahta yakışan şehzade, Mahidevran'ın oğlu Mustafa olduğuna göre üç evladının yaşamı pamuk ipliğine bağlıydı. Ayrıca yoktan yere hayatını zehir ettiği Selim'e borçluydu. Bu yüzden ona doğal ölümlü gelecek sağlamak, safsaklanamaz borç ve görevdi onun için. Süleyman'ın sözleri beynindeki gongu durmadan döven Tunç'tan Tokmağa döndüğü ilk günlerde Araf'ta kalmış, sonra padişahın zihninde Mustafa'yı katlettirme fikrinin yer ettiğini düşündükçe heyecanlanmıştı. Musa Çelebi ile konuşmaları yalnızca ölümü bekleyen tek düze yaşam biçiminin içine salmıştı onu. Bu yüzden kendisine yüklediği yeni işlev onu hayata çağırıyordu. Kızı Mihrimah'a yol haritasını açıkladığında onun desteği kendine güvenmenin hazzını yeniden tattırmıştı ona. Yarın ikindiden sonra Rüstem Paşa ile görüşecekti. Damadına vereceği kilit görevin kanlı bir oyunun birinci perdesini açtıracak ilk itki olduğunu artık biliyordu. Yatağında büzüldü ve bundan sonra atacağı adımları kim bilir kaçıncı kez yeniden gözden geçirmeye başladı. Hürrem, duvar boyunca uzadıktan sonra levh çizerek pencerenin altında devam eden sedirin ortasına oturmuş, Mihrimah'a sedirin ucunda yer göstermişti. Önemli konuşmalarda yüz hatları duygularını ele vermesin diye ışığın arkasından gelmesine özen gösteriyor, bu sayede karşısındakinin mimiklerini daha iyi inceleyebildiğini düşünüyordu. Rüstem Paşa odaya girince ona yer minderlerini gösterdikten sonra, "Mihrimah tehlikeyi anlatmıştır. Korktuğum olursa yalnız çocuklarım değil, sen de sağ kalamazsın. El birliğiyle bu sonu önlemeliyiz," dedi ve Rüstem onu onaylayınca devam etti. "İran seferinin serdarlığına seni tayin ettirmek için elimden geleni yapacağım. Ama seferden önce yapmamız gerekenler var." Gene susup sözlerinin etkisini ölçmek istercesine bakışlarını paşaya dikti. Anadolu'da bazı kimseler padişahın tahtı Mustafa'ya bırakması gerektiğini kıyıda köşede fısıldıyorlar. Bu fısıldanmalar yüksek sese dönüşürse padişah tehlikeyi görüp tedbir alır. Bu fısıldanmaların homurtuya dönüşmesi için katkın olabilir mi? Paşa Mihrimah tarafından hazırlandığı için bocalamadı. "Güvenilir adamlarımı yarından tezi yok Anadolu'ya dağıtabilirim." Hürrem ayağa kalktı. Konsollu dolabın çekmecesinden rulo edilip kırmızı kurdeleyle bağlanmış küçük bir kağıt domarını çıkararak Rüstem'e uzattı. Ardından yerine oturdu. Rüstem kurdeleyi çözdü ve kısa bir incelemenin ardından "Şehzade Mustafa'nın mektupları" diyerek sustu. Hürrem'in dudaklarında sabun köpüğü gibi bir tebessüm uçuşuyordu. "Elifba'daki bütün harfler bunlarda var. Yazı taklidi konusundaki ustalığını biliyorum. Bu mektubu günde 10-15 kez yazarsan, aslından ayrılamayacak nüshalar üretebilirsin. Böylece Mustafa'nın ağzından mektup yazabilecek duruma gelebilirsin." Rüstem küt parmaklı eliyle mektupları tekrar rulo ettikten sonra koynuna yerleştirirken, "Merak buyurmayın," dedi titrek bir sesle. "Bir ay içinde size birkaç örnek sunabilirim." Ekim ayı sonlarında uzatmalı yaz sonu sıcağının Manisa'ya abandığı günlerin birinde Selim, Celal Efendi ile sofranın başına geçmeye hazırlanıyordu ki içeri giren iç oğlanı, "Ataullah Efendi ile Derviş Celebi döndüler," deyince Selim ayağa fırlayıp "Dinlendiler mi?" diye sordu. Olumlu yanıt alınca "Hadi kaldırın şu sofrayı," dedi. Az sonra başında Türkmen usulü serpuş, sırtında abadan yapılma akçıl entari bulunan Derviş Celebi ile Ataullah Efendi peş peşe içeri girdiler. Kısa bir hatır sormanın ardından Ataullah Efendi konuya girdi. "İzin verilirse Çelebi görüp anladıklarını özetleyiversin." Çelebi başlığını çıkarıp kenara koydu ve anlatmaya başladı. geçim derdi milleti canına tak dedirtmiş. Köylü vergi borcunu ödeyemiyor. Devlet dayatınca tarlasını rehin bırakıp devşirmelerden faizle para alıyor. Borcunu ödeyemeyen çiftini çubuğunu bırakıp köyünden kaçıyor. Çift bozan olup başıboşların arasına karışıyor. Çift bozan reaya çoğaldıkça sipahilerin dirlikleri azalıyor. Ganimet de yetersiz. Sefere çıkmak istemeyen parasız pulsuz sipahi kaçak durumuna düşüyor. Takibe uğrayınca devletin aleyhine dönüyor. Köyde boğaz derdine düşen, çocuklarını medreselere gönderip onların imaretlerde yiyip içmelerini sağlamak istiyor. Suhdelerin yatıp kalktıkları yerlerde duvarlar kalın, daracık pencerelerden içeri ışık sızmıyor. Eskiden 3-5 kişi kalan odalarda şimdi 8-10 kişi üst üste. Ömürlerinin genç ve kızgın çağını isti ve örümcek ağı bürümüş kubbelere bakıp hayal kurmakla tüketen bu taife, bir dişinin göz ve gönül sevgisiyle avunma olanağını bulamadan nefislerini olamcıklarla köreltiyor. Medreseyi bitiren, Şah'ın medreselerine yalnızca Enderunlular alındığından açıkta kalıyor. Çift bozanlardan bazıları Ümera'ya kapılanıp boğaz tokluğuna sekban oluyor. Diğerleri beşerli onarlı gruplar halinde onun bunun malına ırzına el atıyor. Kısacası tımarlı Türk sipahiler, çift bozan Leventler ve talebeler. Endor'un düzenini yıkıp yitirdiklerini geri almak için başarıyorlar. Ataullah Efendi Selim'in yüzündeki tiklerin atmaya başladığını görünce atıldı. İzninizle Derviş Çelebi çekilsin. Zira ben han odasında otururken o köy köy dolaştı. Derviş Çelebi çıkınca Ataullah Efendi acı acı gülümseyerek mırıldandı. Her kim Anadolu halkının başkaldırısını kızılbaşlığa bağlarsa yanılır. Bu eğer mezhep ayaklanması olaydı, Şiilerle Sünniler arasında çatışma çıkardı. Oysa ufacık dalaşma yok. Bir süre sessiz kalan Ataullah Efendi aklı başka yerdeymiş gibi anlatmaya devam etti. Ete buğdaya konanlar çiftçinin belini bükmüş. Onları devletle yaşam kavgası arasına sıkıştırmış. Baharat için yeni yollar bulununca devlet Akdeniz'i canlı tutmak için Fransızlara imtiyazlar verdi. Bu yüzden Fransız gemilerini vurmak yasak. Oysa Akdeniz'de onlarınkinden başka gemi yok. Yani korsanlık ve gemilere Levent yazılmak bitti. Arazi yazılımında nice Müslümanın tarlası Enderunlu'ya peşkeş çekilmiş. Abdullahoğlu, yazarın notu, Abdullahoğlu babası Hristiyan olanlar, sonradan Müslüman olanlar için kullanılan tanım. 20 dönümlük toprağı 40 dönüm yazıp vergiyi ikiye katlıyor. İtiraz edenin sakalını kestiriyor. Bir şehzade başkaldırsa güya taht kavgası yapmış olacak ama gerçek başka. Ayaklanıp odayı arşınlamaya başlayan Selim, ansızın Ataullah'ın önünde durup sordu. Mustafa ne yapıyor? Tahtı zorla almasını salık verenleri azarlıyormuş. Yakınlarına, bunların silahı baltanacak, 3-5 okla paslı kılıç, babamınki ise şahi topla tüfek. Beni kışkırtanlara uyup taht sevdasına kapılırsam sonum fena olur dermiş. Bir yandan da padişah olduğunda durumu düzelteceğini söylüyormuş. Ama tehlike şu, umudu tükenenlerin sığınağı kör inançtır. Şimdi halk neydi bilirsiz tarikatlardan medet umuyor. Eskiden tarikat güzellik yoluydu, şimdi halkı uyutup soyma yolu. Halktan birinin baş buğululuğu altında durumun düzeleceğine inanan yok. Bu yüzden güvenecekleri şehzadenin başlarına geçmesini bekliyorlar. Selim boş çuval gibi sedire çöktü. Yaşlı adam hafifçe doğrularak devam etti. Artık tedbir şehzademindir. İzin buyurursanız çekilip kendimize çeki düzen verelim. Selim yalnız kalınca kaparcasına kulpuna yapıştığı şarap kasesini ağzına dikti. Gözlerini yumunca Nurbanu çıplak bedeniyle zihninde canlandı ve rüzgar gibi fırlayarak haremin yolunu tuttu. Yanına girdiğinde Nurbanu mintanına çiçek desenleri işliyordu. Kadın Selim'in yüzündeki gelgitlerden onun hezeyana kapıldığını anlamıştı. Gülümseyerek kollarını açıp Selim'i elinden tutarak sedire götürdü ve onun yanına oturdu. Selim'in içsel kargaşalara gömüldüğü belliydi. Sözü Ataullah Efendi ile konuşmasına getirince, Selim teşvik beklermiş gibi iki adamın anlattıklarını ona aktardı. Her zamanki önselliği tutan Nurbanu, yılan deliğine casuslar salan baban, bir şehzade önlerine düşerse, hainlerin onu tahta oturtmak isteyeceklerini bilir. Bu durumda olsan rahat uyuyabilir misin dedi ve Selim'e eğilerek sır veriyormuşçasına fısıldadı. Babana yardım etmelisin. Selim, Nurbanu'nun yüzüne çöken şeytani ifadeden bir şey anlamamıştı. Şaşkınlıkla baka kalınca dudak uçlarından tebessümcükler esip geçen Nurbanu devam etti. Güvenilir biri Anadolu'da etrafına birkaç bölük serseri toplayıp onlara Padişah Dimetoka'da kendini ibadete verip tahtı Mustafa'na bıraksın diye bağırtırsa, bu bağırtılar Yeni Saray'da hemen duyulur. Padişah da rahat uyuyabilmek için çare düşünür. Yanakları kızaran ve gözleri yerinden uğrayan Selim, refleksle Ali Çavuş bu işi yapabilir deyince Nurbanu başını sallayarak onu onayladı. Yerinden fırlayan Selim, selamlığa koştururken kapıdaki muhafızı Ali Çavuş'u derhal bulup huzuruna getirmesini söylüyordu. 1550 yılının yaz başında camisinin temel atma törenine katılan Süleyman, Hürrem'le birlikte Edirne yolunu tuttu. 30 yıllık saltanat ömrünün 8 yılı kimi zaman balçıklara bata çıka, kimi zaman bozkır güneşi altında kavrularak sefer yollarında at sırtında geçmişti ve dinlenceye ihtiyacı vardı. Ama Edirne'deki rahatı uzun sürmedi. Avusturya Kralı Ferdinand'ın Transilvanya kalelerini işgal etmesi yeni bir batı seferini zorunlu kılmıştı. Ne var ki Hürrem ağırlığını koyarak bu seferin serdarlığına Rumeli Beylerbeyi Sokollu Mehmet Paşa'yı tayin ettirmeyi başarınca Süleyman Edirne'de kaldı. Sokollu'nun Belgrad'a ulaştığı haberinin geldiği gün Hekimbaşı Moşe Hamon huzura kabul edilmesini isteyince padişahı telaşlandı. Çünkü Hekimbaşı'nın destur istemesi alışılmadık durumdu. Bu nedenle Hamon'un derhal huzura alınmasını emretti. Bukleli sakalları göğsüne inen ve gür kaşları gözlerini örten Moşe Hamon huzura girdiğinde padişahın kalbi kuşkuyla gümbürdüyordu. Süleyman onu oturttuktan sonra hayrola Hekimbaşı diye sorunca Moşe Hamon rahatlatıcı bir gülümsemeyle Avrupa'dan gelen bir haberi size sunmalıyım dedi ve Süleyman rahatlayıp arkasına yaslandı. Hekimbaşı her zamanki gibi kısa ve öz olarak gelen haberi aktardı. Avrupa'nın ünlü bankeri Yasef Nasi, nam Yahudi, Portekiz'den bana elçi gönderdi. Yazarın notu: Don Juan Miquez, Yahudi adı Yasef Nasi ya da Yusuf Nasi. Augustinia Miquez'in yani Samuel Barbaneste'nin oğlu. Tarih ve Toplum Dergisi Cilt 15, sayı 90, sayfa 337-341'deki Osmanlı Sarayı'nda bir Avrupa asilzadesi. Yusuf Nasi adlı makalesinde. Gat Nasi bu kişi hakkında şunları yazıyor. Selim'le Yusuf arasındaki arkadaşlık birçok söylentilere yol açmıştır. Bu arada Selim'in, Nasi'nin yakın akrabalarından birinin, bize göre babası Samuel'in oğlu olduğu, Hürrem Sultan tarafından sarayda büyütülerek kendi öz oğlu gibi gösterildiği ileri sürülmüştür. Hammer de Nasi ile Selim arasında akrabalık olduğundan söz eder. Bu zat, Refikanız hanımefendinin ağabeyi Augustino Efendi'nin oğluymuş ve Gracia adlı halası varmış. Bu ikisi maiyetiyle birlikte İstanbul'a gelip hizmetinize girmek için izin istiyor. Kuşkulandıysam da elçilerin yalanını yakalayamadım. Ama herkes Cihan Padişahı'nın hizmetine girmek için hikayeler üretebilir. Moşe Hamon susunca Süleyman mırıldandı. Söyledikleri inşallah doğrudur. Son günlerde Hürrem Sultan'ın yaşamaktan yılmış gibi hali var. Bir yeğen ve kız kardeş belki onun yüzünü yeniden güldürebilir. Birbirlerini tanımayan güvenilir adamlarımızı ayrı ayrı Portekiz'e Nasilerin sıkça gittikleri Anvers ve Venedik'e gönderip araştırma yapabiliriz yanıtını alınca da araştırmaya hemen başlansın, sonuç alınana dek konu gizli kalsın diyerek sustu. Sayfa 111. Devamı 12. ayrımda.